9. ayrım. Umut olmadan umut edilen ele geçirilemez. Heraklites. Utangaç bir toplumuz. Kendimize güvenimiz tam değil. Öyle yetiştiriyoruz. Çocukluğumuzdan beri sanki herkes bizi utandırmak için özel bir çaba gösteriyor. Aslında tüm doğulu toplumlarda bu eğilim var. Batılılarda daha az. Belki çok garip gelecek ama aşırı utangaç eğilimler taşıdıkları için kliniklere başvuranların %80'ini en girişken kesim olan halkla ilişkiler uzmanları, doktorlar, avukatlar, gazeteciler ve yöneticiler oluşturuyor. Uzmanlar aşırı utangaçlığı bir hastalık olarak tanımlıyor ve tedavi edilebildiğini söylüyorlar. Tedavi edilirse kişinin başarı oranı yükseliyor. Daha güvenli, daha stresten uzak bir hayat yaşıyor. Utangaçlığın korkuya dönüştüğü anlar da var. Bunların başında biriyle tanıştırılma geliyor. Telefon görüşmesi, birini karşılama, bir iş yaparken izlenme, tanıdıklarla yemek yeme, başkalarının önünde yazı yazma, topluluk karşısında konuşma gibi eylemler de utangaçlığın yoğun biçimde yaşandığı eylemler olarak sıralanıyor. Belirgin fiziksel şikayetler arasında boğaz kuruması var, sıcak ya da soğuk hissi, baş ağrısı, midede kasılma ve batma hissi, çarpıntı, titreme, terleme ve kaslarda gerilme diğer şikayetlerden bazıları. Sebepleri konusunda yapılan analizler şöyle bir tablo ortaya koydu. Utangaçlık hastalarının %3'ü çocukluk dönemlerinden kalma çeşitli korkularla birlikte yaşıyor. Hastalık 15-26 yaş grubunda belirginleşiyor. Okulu yarım bırakan çocukların %30'u utangaçlık hastası. Doktora başvuranların %70'i yüksek tahsilli ya da bir yüksek okul öğrencisi. Çünkü eğitim seviyesi düşük kesimler bunu problem olarak görmüyor, karakter olarak yaklaşıyor. Hastalığın genel durumu bozucu etkileri yüzünden bu hastaların sosyal destek sistemleri zayıf, evlilik oranı da hayli düşük. Uzmanlar utangaçlık hastalarının %10'unda ciddi intihar riski bulunduğunu belirtiyorlar. %20'sinde depresyon, %15'inde alkol bağımlılığı, %25'inde başta cinsel bozukluklar olmak üzere çeşitli psikiyatrik rahatsızlıklar görülüyor. Dikkat! Kadınların %30'u, erkeklerin ise %70'i utangaçlık hastası. Hastalığın üzerine gitmek için bir uzman yardımı alırsanız hayata daha enerjik, daha dinamik bakmanın yolunu bulabilirsiniz. Bir hikaye. Kavanozdaki taşlar. Hoca bir elinde büyük bir cam kavanoz, öbür elinde bir torba ile sınıfa girdi. Kavanozu masanın bir tarafına özenle yerleştirdi. Torbayı da masanın öbür tarafına koyduktan sonra öğrencilerine döndü. Her işi zamanında, sırasıyla ve özenli bir disiplin içinde yapmak başarının ilk şartıdır çocuklar diye konuşmaya başladı. Şimdi bunu ispatlayan küçük bir deney yapacağız. Torbadan çıkardığı iri taşları kavanoza yerleştirmeye başladı. Az sonra koca kavanoz ağzına kadar iri taşlarla dolmuştu. Hoca sınıfa sordu. Kavanoz doldu mu çocuklar? Bir ağızdan cevap verdiler. Evet, hoca gülümsedi. Elini torbaya soktu. Avuçladığı küçük çakıl taşlarını kavanoza döktü. Kavanozu şöyle bir salladı, küçük çakıl taşları büyük taşların arasına yerleştirdi. Hoca aynı işlemi birkaç kere daha tekrarladı, her defasında kavanozu salladı, küçük taşları her sallamada iri taşların arasına girdi. Hoca tekrar sınıfa döndü, kavanoz doldu mu çocuklar? Bu oyun her zaman eğlence arayan gencecik öğrencilerin çok hoşuna gitmişti. Daha yüksek sesle bağırdılar. Doldu. Bence daha dolmadı diye başını salladı hoca. Daha var. Bu defa iki avucunu birleştirip torbaya soktu. Çıkardığı kumu kavanoza ekledi, salladı. Sonra tekrar daldırdı. Avuçlarını torbaya yine kum çıkardı. Kavanoza koydu. Yine salladı. İnce kum kalın taşların ve ince çakılların arasına girdi, kayboldu. Hoca bir kavanozu göstererek sordu. Artık iyice doldu mu kavanoz? Evet, doldu. Sanmam, dedi hoca. Ama bakalım dolmuş mu? Masanın ortasındaki dolu sürahiyi aldı. Bütün suyu kavanoza boca etti. Tekrar sınıfa döndü ve bir komutan edasıyla konuştu. İşte şimdi kavanoz doldu. Peki bundan ne gibi dersler çıkardınız? Öğrencilerden biri atıldı. Bence bu deneyle bize demek istiyorsunuz ki işiniz ne kadar yoğun olursa olsun, hayatınızı iyi planlarsanız yeni işlere yer bulabilirsiniz. Bu çok doğru, dedi hoca. Ama benim bu deneyle size asıl söylemek istediğim şu ki, eğer büyük taş parçalarını baştan kavanoza koymazsanız daha sonra asla koyamazsınız. Şimdi hepinize soruyorum. Hayatınızdaki büyük taş parçaları hangileri? Onları bulup öncelikle kavanoza yerleştiriyor musunuz? Yoksa kavanozu kumla ve suyla doldurup büyük taşları dışarıda mı bırakıyorsunuz? Böyle yapanın beyni boştur. Not: siz bu deneyin neresindesiniz? Mutluluk elin yetişebileceği çiçeklerden bir demet yapmak sanatıdır. Bob Goddard. Mutluluk saati var mı? Tam bir mutluluk saati değil ama vücut saati var. Vücut saatine uyarsak daha mutlu, daha huzurlu bir hayat yaşayabilir, daha verimli çalışmalar yapabiliriz. Sabahtan akşama süren koşuşturmanın fiziksel ve ruhsal kaynağı beynimizdeki küçük saatçiklerdir. Buna kronobiyoloji, biyolojik ritim deniyor. Bu sayede doğal ritmimizi buluyor, bulduğumuz ölçüde de verimli ve mutlu bir gün geçiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan, kitapların başında giden Her Saat Başı Zirvede Olmak isimli kitabın yazarı Fransız kronobiyoloji uzmanı DeMarc Schwab, insan organizmasının beyindeki küçük küçük saatler sayesinde biyolojik bir ritme uygun çalıştığını söylüyor. Beynin en önemli kısımlarından hipotalamus bu ritme göre vücut ısısını, nabzı, tansiyon ve her türlü hormonun salgılanmasını kontrol ediyor. Fransız uzman, bu mekanizmaya saygı göstermezseniz fiziksel ve ruhsal sağlığınızı tehlikeye atmış olursunuz, diyor. İnsanın kendi iç saatine uygun bir günü şöyle tanzim ediyor. Vücut saatinin işleyişi. Saat 7. Güne başlamak için ideal saat. Vücut ısınız bu saatte 36-37 derecedir. Organizmanın ısısı ve dinamizmini düzeltmek için sıcak bir duş almak iyi olur. Saat 7.30. Kahvaltı zamanı. Sağlam bir kahvaltı yapın. İşinizi planlamak için ayıracağınız 1-2 saat kanınızdaki şekeri ve vücut ısınızı arttıracaktır. Çıkıp biraz koşun ya da hiç olmazsa yürüyüş yapın. Saat 9.30. İşe başlamak için en ideal saat. İşinizin başına neşe içinde geçin. Vücut ısınız sabit. Kanınızdaki şeker oranı yeterli ve beyin hücreleriniz güçlü. Öğlene kadar sıkı bir çalışma yapabilirsiniz. Çalışırken gülümsemeyi unutmayın. Arada bir canınız istedikçe şarkı mırıldanın, ilahi söyleyin, yani neşeli olun. Saat 12.30. Organizma sabah stokladığı kalorileri bu saate kadar yaktı. Bu hipoglisemidir. Öğle yemeğini sakın geçiştirmeyin. Ama midenizi de fazla doldurmayın. Hem açlık hem de aşırı tokluk insanın konsantrasyonunu bozar. Öğle yemeği öncesine bir miktar meyve yiyin ve her zaman bol su için. Saat 14. Kandaki stres hormonu, uyanık kalmayı sağlayan hormon, saat 15'te tekrar yükselmek üzere 14'te düşmeye başlar. Birkaç dakika derin nefes alın ve gevşeyin. Doktor Schwab, doğru zamanda doğru nefes almak, zamanı en iyi şekilde kullanmak demektir, diyor. Böylece daha enerjik olur ve sağlığınızı korursunuz. Mesela Japonlar her 90 dakikada 5-10 dakika zorunlu olarak dinlenirler. Böylece her 1,5 saatte bir uyuklama ve uyanmaya eğilimli organizmanın devinimine saygı gösterirler. Saat 14.30. Gücünüzün doruğuna çıktığınız saattir. Hafızanız kuvvetlenir, iş veriminiz artar, zekanız en üst seviyeye çıkar. Dişçiye bu saatte gidin. Lokal anestezinin en iyi ve hızlı etki yaptığı saat 15 civarıdır. Saat 16. Organizma desteğe ihtiyaç duyuyor. İşe biraz ara verin. Organizmanızı süt veya meyve suyu ile takviye edin. Bu sizi rahatlatacaktır. Saat 17-19 arası. Bu saatlerde vücut ısınız yükselir. Lenf sisteminde serotonin salgısı artar. Bu da heyecan duygunuzu besler. Mutluluk hissetme saatidir. Saat 19. Bahçe ile ilgilenecekseniz bu saati tercih etmelisiniz. Aynı saatte arkadaşlarınızla da buluşabilirsiniz. Yalnız bu saatte sindirim sisteminizin yavaş çalıştığını unutmayın. Hafif şeyler yiyin. Bir çorba, balık ya da beyaz et, yeşil sebze, yoğurt, peynir ve meyve harika olur. Gecenizi berbat etmek istemiyorsanız ya hiç televizyon izlemeyin ya da çok seçme programlara bakın. Aslında bu saatler ailece kitap okumak için ideal saatlerdir. Saat 22, uykunun biyolojik saatini tıklamaya başladığı anlardır. Vücut ısısı saat 22-23 arası düşme gösterir. Bu uyumaya hazırlık anlamındadır. Dolayısıyla yatağa girmek için iyi bir saat sayılır. Bu saatlerde yatağa girerseniz daha rahat bir uyku çekersiniz. Bu da sabahleyin daha dinç uyanmanız ve işinize daha moralli ve mutlu başlamanız anlamına geliyor. İşte görmediğiniz vücut saatinin tiktaklarına uyarak mutlu, keyifli bir gün geçirdiniz. Bir ana, kavga adamı ve sevgi. Benim gazeteciliğe başladığım yıllarda kavga modası vardı. En müthiş kavga adamı olarak da bana Necip Fazıl Kısaküre'yi göstermişlerdi. Rahmetli bana örnek kavga adamı olarak gösterenlerin aslında Necip Fazıl'ı tanımadıklarını, duygu, sevgi dünyasına dalamadıklarını, hatta şiirlerini dahi okumadıklarını, okusalar bile anlamadıklarını çok sonra öğrendim. Necip Fazıl'ın şiirlerini okuyup anlasaydılar, buram buram insan koktuğunu, insanın mayasının da zaten sevgi olduğunu fark edeceklerdi. Kavgacılığı %1 bile değildi. O da güncel politikayla ilgili köşe yazılarına munhasırdı. Bu yanlış tanımlama pek çok yılımı aldı götürdü. Hırçın yazılar yazdım, sert konuşmalar yaptım. Belli bir yaşta arkama dönüp baktım ki bağıra çağıra kimseyi cezbedememişim. Kimseye adeta döve döve fikirlerimi kabul ettirememişim. Herkes hala bildiğine gidiyor. Baktım içimdeki çocuk can çekişiyor. Yüreğimdeki tüm sevgiler, tüm masumiyetler ölmek üzere. O gün sevmeye, sevgide yeniden dirilmeye karar verdim ve tekrar sevgiye bağlı güzellikleri keşfettim. Hayatı ıskalamama kararımda o gün bugündür ısrarlıyım. Bugün siz de yaşıyorsanız ve tabii istiyorsanız sevgiyle buluşma kararını verebilirsiniz. Bu tercih hakkınız ve iradeniz var. Bu kararı verebilirseniz kendinizi eminim daha umutlu, daha mutlu hissedeceksiniz. Doğru dürüst ve uslu olmadan mutlu olunamaz. Ama doğru dürüst ve uslu olmak için de mutlu olmak gerekir. Epikur. Stres ve depresyona düşmemenin çareleri. Ruhu sıkacak her şey mutluluğa engeldir. Hani bir söz var ya, ayakkabın ayağına dar gelmişse dünyanın geniş olması niye yarar? Şu ortamda hemen her günümüz yoğun geçiyor. Hemen her gün bir sürü olumsuzlukla karşılaşıyoruz. İş ilişkilerinden antidemokratik dayatmalara kadar pek çok şey bizi incitiyor, kırıyor, kızdırıyor. İç sıkıntısından strese, stresten depresyona kadar giden yığınla olumsuzluğu iç içe yaşıyoruz. Bütün bunların ruh sağlığımız üzerinde etkisi müthiş. Ruh sağlığımızı etkileyen her konu tabii ki mutluluğumuzu da etkiliyor. Yani stres altında bunalan insanın mutlu olması ve mutlu etmesine imkan yok. Şu halde mutlu olmak için iç sıkıntımızı yenmemiz lazım. Bu ortamda kolay mı diyeceksiniz? Hayır, kolay değil. Ama imkansız da değil. Bazı prensiplere uyar, kendimize yeteri kadar yardım edebilirsek stresten ve iç sıkıntısından korunabiliriz. Uzmanlar bu konuda bir dizi tavsiyede bulunuyorlar. Ben bu tavsiyeleri alıyorum, kendi hayat laboratuvarımda dizayn edip tecrübe imbiğinden geçirdikten sonra sunuyorum. Fakat önce birkaç ön karardan söz edeceğim. A. Her şeye rağmen mutlu olma ön kararı. B. Her şeye rağmen hayatı sevme ön kararı. C. Kendi kendimizle barışma ön kararı. Kendimizle, nefsimizle değil, ruh güzelliklerimizle hep savaştayız. K. kah kaderimizi suçlayarak, kah kilolarımızı bahane ederek, kah bazı yenilgilerimizi sürekli hatırlayarak ruhumuzu işkence ediyoruz. Bir anlamda kendimizi mutsuz etmek için adeta özel bir çaba gösteriyoruz. Şimdi önerilere geçelim. 1. Yemeği gayet yavaş yiyin. Arada sohbet edin. Dinlenin. Her lokmayı çiğneyin ve ağır ağır yutun. Yemeği bir angarya olarak değil, zevk alarak ve şükür olarak görün. 2. Özellikle akşam yemeklerini az yiyin ama kahvaltıyı asla ıskalamayın. Kararında iyi bir kahvaltı, o günkü başarının altyapısı ve moral kaynağıdır. 3. Yemekten hemen sonra uzanmayın, hele asla uyumayın. En az 4 saat kadar bekleyin. Mümkünse hafif tempo ile yürüyün. 4. Yatmadan önce ılık süt ya da yarım bardak ayran için rahatlatır. 5. Yatağa girmeden önce günlük kirlerden, günahlardan arınmak niyetiyle bir duş alın. Gönlünüzden geçtiği gibi tövbe ve dua edin. 6. Tereyağından, margarinden, kırmızı etten, tuzdan, şekerli ve unlu gıdalardan, karbonhidratlı gıdalar, sakının. 40'ından sonra bunları mümkünse hiç almayın. Gıdanızı çeşitlendirin, daha çok meyve, daha çok sebze ağırlıklı beslenin. 7. Süt ve muamillerini az yağlı olanlardan seçin. 8. Sigara içmeyin. 9. Aşırı kahve ve çay tüketmeyin. 1-2 fincan kahve, 3-5 bardak koyu olmayan çay. 10. Düzenli uyuyun ama uykuda aşırıya kaçmayın. Hayat uykuda geçirilemeyecek kadar değerlidir. 11. Yatmadan önce gevşeyin. Kesinlikle korku filmleri seyretmeyin. Gerginliği arttıran programlar izlemeyin. 12. Sevin, sevilin, sevdiğiniz insanla zaman zaman el ele verin. Göz göze gelin, çocuklar gibi koşun, sevginizi dışa vurun. Yansıtın, asla saklamayın. 13. Herkes için değil, kendiniz için yaşayın. Size toplumun ya da bölgenin dayattığı geleneksel şablonu sorgulayın. Size doğru geleni yaşayın. 14. Hayata teslim olmayın ama hayatı teslim almaya da çalışmayın. Teslim olursanız tümüyle kaybeder. Teslim almaya çalışırsanız çok uğraşırsınız. En iyisi hayatla barışık yaşamayı öğrenin. 15. Hayatın size kendi sunduğunu fark edin de ıskalamayın. Ondan yararlanın. 16. Derdinizi söyleyin, paylaşın, içinizi kemirmesine izin vermeyin. Derdini demeyen derman bulamaz. 17. Yere sağlam basın, öylesine sağlam basın ki uzaktan görenler yere kök saldığınızı zannetsinler. Yürürken başınızı dik tutun ama başınızı dik tutuşunuzun kaynağı gururunuz değil, Allah'a ulaşma arzunuz olsun. Bu arada toprağa basarken topraktan geldiğinizi unutmayın, onu incitmeyin. 18. Kendinize güvenin. Aynalara ve basküllere küsmeyeceğiniz kiloda ve bakımlılıkta olmaya dikkat edin. 19. Çevrenize dikkat edin. İnsanları görmezden gelmeyin. Çevrenizdeki insanlara hiçbir ayrım yapmadan gülümseyerek selam verin. 20. Sık sık çok güçlü, çok özel biri olduğunuzu düşünün. 21. Hareketli olun ama yorulduğunuzda da dinlenmeyi ihmal etmeyin. 22. Dinlenirken işinizle meşgul olmayın. Kendinize daha eğlendirici işler bulun. Dinlenmek çalışmak değildir. 23. Spor yapın. 24. Ailenize mutlaka zaman ayırın. Çocuklarınızla, torunlarınızla, yeğenlerinizle oynayın. Çocuklar tarafından özlenen, gözlenen adam olun. 25. Kendinize yönelik olarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık öz eleştiriler yapın. Şu soruyu sorun kendinize. Bugün, bu hafta, bu ay, bu yıl Allah için ne yaptım? Kendim için ne yaptım? Ailem için ne yaptım? Çevrem için ne yaptım? Milletim için ne yaptım? İnsanlık için ne yaptım? 26. Başkalarını gözetin. Tamam ama kendinize de haksızlık etmeyin. Sürekli olarak olumsuz noktalardan bakmayın.
Kendinizi hırpalamayın. Kendinize sürekli şekilde yüklenmeyin. Zaman zaman kendinizi sorgulayın ama her zaman iç dünyanızla, yüreğinizle ilişki kurun. Yüreğinize ulaşın. Yüreğinizdeki sevinçleri, sevgileri ve mutlulukları keşfetmeye çalışın. 27. Çevreyle, dünyayla, insanlarla iletişim kurun. Türkiye'de ve dünyada olup bitenleri takip edin. Hayattan kopmayın. Ama olaylara da teslim olmayın. Olumsuzluklar içinde yaşarken bile bunalmamaya bakın. Unutmayın ki her gün kendi özel şartlarıyla gelir. Her gün kendi problemlerinin yanı sıra güzelliklerini de getirir. Günün yalnız problemlerini değil, güzelliklerini de fark edin. Hayatı tüm ögeleriyle birlikte kucaklayın. 28. Kimden gelirse gelsin tüm tavsiyelere ve eleştirilere açık olun. 29. Sorumluluktan kaçmayın. Kaçarsanız ne kimsenin güvenini kazanabilir ne de yükselebilirsiniz. 30. Sorunlar karşısında bıkkınlık göstermeyin. Problem ne kadar büyük olursa soğukkanlılığı elden bırakmayın. Asla paniklemeyin. Paniklediğiniz an bitersiniz. Stres denen asın illeti bir karabasan gibi üzerinize çöreklenir. 31. Hatalarınızı yazın. Her birinden kurtulmaya karar verin ve bunun için çaba gösterin. 32. Her aksilik karşısında somurtmayın. Hayatı siz planlamıyorsunuz. Aksilik ya da aksaklık gibi gördüğünüz şeyin nasıl gelişeceğini bilemezsiniz. İleriki gelişmeler belki hayrınıza olacaktır. Uçağı kaçıran adam hayıflanıyor, çok şanssız olduğunu zaten günün çok aksi başladığını düşünüyordu. Bineceği uçağın düştüğünü ve hiç kimsenin kurtulamadığını öğrenince derin bir nefes aldı. Hayatı biz planlamıyoruz diye düşündü. Bir ana, sigaram ve ben. Müthiş bir tiryak yedim. 35 sene kadar içtim. Öyle ki onsuz ve çaysız tek satır yazamayacağıma inanmıştım. Böyle geldim 50 yaşlarına. Ve bir gün artık sigara içmemem gerektiğini düşündüm. Düşündüm ama uygulamaya koymam bir rastlantı sonucu oldu. Akşamın ilerlemiş saatlerinde büromdan çıktım, arabama bindim. 100 metre kadar gitmemiştim ki canım müthiş sigara çekti. Direksiyon başında içme alışkanlığım vardı. Ceplerime baktım yoktu. Arabada da bulamadım. Paketi masamda unutmuşum. Dönmek için manevraya girmişken kafama bir şey dank etti. Ben insanım diye düşündüm. İnsan olarak yüce yaratıcım beni çok önemli meziyetlerle donatmış, irade bunlardan biri. Madem ki insanım, sigaraya yenilmemem lazım ve o anda kararımı verdim. Yavuz Bahadıroğlu'nun sigarasız hayatı şimdi başlıyor. Aradan 5 yıl geçti, sigara tiryakiliğini yendim. Tiryakiliğe galip geldim, gelmem lazımdı. Çünkü o sigara ise ben de bir insanım, üstün olan benim.